Ayrım 37, Arı Kovanına Çomak Sokan Kız, Stieg Larsson, Sayfa 581. 22. Bölüm, 6 Haziran Pazartesi. Erika Berger pazartesi sabahı saat 6'da uyandı. Yalnızca bir saat uyumuştu ama tuhaf bir şekilde kendini dinlenmiş hissediyordu. Bunun bir çeşit fiziksel reaksiyon olduğunu düşündü. Aylardır ilk defa koşu kıyafetlerini giydi, buharlı gemi iskelesine doğru deliler gibi koşmaya başladı. 100 metre kadar koştuktan sonra topuğunda hissettiği ağrıyla temposunu yavaşlattı. Attığı her adımda topuğundan yükselen acıdan memnundu. Sanki yeniden doğmuş gibiydi. Azrail kapısına kadar gelmiş, sonra birden karar değiştirip başka kapıya yönelmişti. Peter Fredrickson'un geçen 4 günde fotoğraflarını internette yayınlamamış olmasına akıl erdiremiyordu. Fotoğrafları taramış olması buna hazırlandığını ama fırsat bulamadan yakayı ele verdiğini gösteriyordu. Ne olursa olsun bu yılbaşı Susan Linder'e pahalı ve çok şaşıracağı bir hediye vermeliydi. Ama henüz aklında bir şey yoktu. Saat 7:30'da Gregory uyandırmadan dışarı çıktı. Arabasına binip S&P'ye gitti. Arabasını park ettikten sonra asansörle yukarı çıkıp cam kafesine yerleşti. İlk iş olarak güvenlik görevlisini aradı. Peter Fredrickson S&P'den istifa etti dedi. Bir daha gelmeyecek. Kişisel eşyalarını karton bir kutuya koyup evine yolla. Haber editörlerinin oturduğu masaya doğru baktı. Anders Holm yeni gelmişti. Berger'le göz göze gelince başıyla selamladı. Erika da ona karşılık verdi. Holm tam bir pislikti ama birkaç hafta önce yaptıkları kavgadan sonra yakınmayı bırakmıştı. Eğer bu uysal tutumunu devam ettirirse haber müdürü olarak kalmasına müsaade ederdi. Yani belki. Artık gemiyi kurtarabileceğine inanıyordu. Saat 8:45'te Borgsjö'nün asansörün kapısından çıkıp bir kat yukarıdaki odasının merdivenlerine yöneldiğini gördü. Onunla bugün konuşmalıyım. Bir kahve alıp sabah yazışmalarını okumaya başladı. Haber açısından yoksul bir gündü. Dişe dokunur tek haber Lisbeth Salander'in pazar günü Stockholm'e getirilerek hapishaneye konulduğuydu. Erika haberleri onaylayarak Anders Holm'e postaladı. Saat 8:59'da Borgsjö aradı. Berger hemen odama gel deyip telefonu kapattı. Erika Berger odaya girdiğinde Borgsjö'nün yüzü kireç gibiydi. Masanın üzerine bir deste kağıt atarak ''Bu da ne demek oluyor?'' diye bağırdı. Erika Berger'in kalp atışları hızlandı. Masadakilerin Borgsjö dosyası olduğunu anlaması için bir göz atması yetti. Fredrickson resimleri yayınlamaya vakit bulamamış ama Borgsjö'ye Henry Cortez'in yaptığı araştırmanın bir kopyasını göndermişti. Erika sakin bir şekilde karşısına oturdu. Bu Henry Cortez'in yaptığı bir araştırma. Millennium bunu bir hafta önceki sayısında yayınlamayı düşünüyordu. Borgsjö öfkeden kuduruyordu. Buna nasıl cesaret edebildin? Seni S&P'ye ben getirdim ve sen gelir gelmez dalavere çevirmeye başladın. Sen nasıl bir medya orospususun? Erika Berger'in gözleri kısıldı, buz kesmişti. Artık bu orospu sözcüğünden gına gelmişti. Sanıyor musun ki insanlar bununla ilgilenecekler? Boş bir araştırmayla beni tuzağa mı düşüreceksin? Üstelik bunu bana isimsiz göndermen de ne demek oluyor? Düşündüğün gibi değil Borgsjö. O zaman anlat, nasılmış öğrenelim? Sana bu metni isimsiz gönderen Peter Fredrickson, dün S&P ile ilişkisi kesildi. Neden bahsediyorsun sen? Uzun bir öykü ama bu dosya benim elime 2 hafta önce geçti ve bunu sana nasıl anlatacağımı düşünüp durdum. Bunun arkasında sen varsın. Hayır, bunu Henry Cortez araştırıp yazdı, benim hiç haberim yoktu. Yani sana inanmamı bekliyorsun. Millennium'daki meslektaşlarım senin adına rastlar rastlamaz Michael Blomquist dosyanın yayınlanmasını engelledi. Beni arayıp bir kopyasını verdi. Beni düşündüğü için yaptı bunu. Sonra Fredrickson benden çaldı ve sana yolladı. Millennium yayınlanmadan önce seninle konuşmam için bana bir şans verdi. Ağustos sayısında yayınlamayı düşünüyorlar.
Daha önce senin kadar vicdansız bir gazeteciyle hiç karşılaşmadım. Haddini aşıyorsun.
Tamam, şimdi bu dosyayı okudun. Araştırma bölümüne de göz attın sanırım. Cortez bütün iddialarını belgelemiş, bunu biliyorsun.
Lanet olsun, bu ne anlama geliyor şimdi?
Eğer yönetim kurulu başkanlığına devam edersen Millennium bunu yayınlayacak ve S&P bu işten zarar görecek. Bu işe çok kafa yorarak bir çıkış yolu aradım ama bir çözüm bulamadım.
Ne demek istiyorsun?
İstifa etmek zorundasın.
Şaka mı yapıyorsun? Ben yasaları çiğneyecek bir şey yapmadım.
Magnus, bunun ne demek olduğunu anlamıyorsun herhalde. Beni yönetim kurulunu toplamak zorunda bırakma. Bu bir sürü sıkıntılı duruma yol açar.
Sen hiçbir şey toplayamayacaksın. S&P'de işim bitti.
Üzgünüm. Beni yalnızca yönetim kurulu işten çıkarabilir. Yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilirsin. Bunu hemen bu öğlen yapmanı öneririm.
Borksio masanın etrafından dolaşarak Erika Berger'in önüne dikildi. Berger onun nefesini yüzünde hissediyordu.
Berger, bu işten kurtulmanın tek bir yolu var. Millennium'daki o aşağılık arkadaşlarına gideceksin ve bu öykünün yayınlanmamasını sağlayacaksın. Eğer sen işini iyi yaparsan ben de yaptıklarını unutabilirim.
Erika Berger iç çekti. Magnus, sen işin ciddiyetini anlamıyorsun. Millennium'un neyi yayınlayıp neyi yayınlamayacağına karar veremem. Ne dersem diyeyim bunu yayınlayacaklardır. Beni ilgilendiren tek şey S&P'nin bundan zarar görmemesi. Bunun için istifa etmek zorundasın.
Borksio ellerini Erika'nın oturduğu koltuğun kolçaklarına dayayarak ona doğru eğildi.
Millennium'daki meslektaşların bu palavraların dışarıya sızması halinde işten atılacağını öğrenirlerse belki bir daha düşünürler.
Doğruldu.
Bugün bir toplantıya katılmak için Norrköping'e gideceğim.
Gözlerini Erika'ya dikip kelimelerin üstüne basa basa
Svea Big şirketinin toplantısı dedi.
İyi.
Yarın sabah geldiğimde bana bu işin çözüldüğünü rapor edeceksin, anladın mı?
Ceketini giydi. Erika Berger ona yarı kapalı gözlerle baktı.
Bu işi iyi kotar. Belki o zaman S&P'de kalabilirsin. Şimdi odamdan defol.
Erika ayağa kalkıp cam kafesine döndü. 20 dakika boyunca hiç hareket etmeden oturdu. Daha sonra telefon açıp Anders Holm'den odasına gelmesini rica etti. Artık dersini almış olan Holm bir dakika içinde geldi.
Otur.
Anders Holm şaşırarak oturdu.
Peki şimdi ne yanlış yaptım dedi alaycı bir ifadeyle.
Anders, bugün benim S&P'deki son günüm. Hemen istifa ediyorum. Yönetim kurulu başkan yardımcısı ve üyelerini öğlen toplantıya çağıracağım.
Holm şaşkın gözlerle ona baktı.
Seni geçici yayın yönetmenliğine önereceğim.
Ne?
Sana uyar mı? Anders Holm geriye yaslanıp Erika'ya dikkatle baktı.
Ben hiçbir zaman yayın yönetmeni olmayı düşünmedim dedi.
Biliyorum ama bunu yapabilecek kadar otoritersin. İyi bir haber için kimsenin gözünün yaşına bakmazsın. Keşke biraz daha sağduyulu olabilseydin.
Ne oldu peki?
Benim tarzım senden farklı. Haberlerin nasıl bir bakış açısıyla verileceği konusunda durmadan kavga ettik ve bu konuda hiçbir zaman anlaşamayız.
Evet dedi Holm, hiçbir zaman anlaşamayız. Belki de ben biraz eski kafalıyımdır.
Eski kafalı doğru sözcük mü bilmiyorum. Çok iyi bir haber müdürüsün ama tam bir pislik gibi davranıyorsun. Hem de gereksiz yere. Anlaşmazlığımızın temel nedeni haber müdürü olarak senin başkalarını nasıl etkileyeceğine bakılmaksızın her haberin yayınlanabileceği yönündeki inatçı ısrarın.
Erika Berger hain bir ifadeyle gülümsedi. Çantasını açıp Borksio raporunun orijinalini çıkarttı.
Şimdi haber değerlendirme kriterini bir test edelim.
Millennium'da çalışan meslektaşım Henry Cortez'den aldığım bir dosya var. Bu sabah günün bomba haberi olarak yayınlamaya karar verdim.
Dosyayı Holm'un dizine koydu.
Sen haber müdürüsün. Benimle aynı görüşü paylaşacak mısın merak ediyorum.
Anders Holm dosyayı açıp okumaya başladı. Daha sunum yazısını okurken gözleri büyüdü. Sandalyede doğrulup gözlerini Erika'ya dikti. Daha sonra dosyayı baştan sona okudu. 10 dakikasını aldı. Dosyayı yavaşça bir kenara koydu.
Bu ortalığı cehenneme çevirir dedi.
Biliyorum, işte bunun için S&P'deki son günüm. Millennium bunu Haziran sayısında yayınlayacaktı ama Blomqvist engelledi. Yayınlamadan önce Borksio ile konuşayım diye dosyayı bana verdi. Borksio bu dosyayı hasıraltı etmemi istedi.
Anladım, sen de ona gününü göstermek için S&P'de yayınlayacaksın.
Hayır, gününü göstermek için değil, başka çaresi yok. Bu işin altından şerefimizle kalkma şansımız ancak S&P bunu yayınlarsa var. Borksio istifa etmek zorunda ama bundan sonra ben de bu gazetede kalamam.
Holm 2 dakika düşündü.
Vay be Berger, senin bu kadar gözüpek olduğunu bilmiyordum. Sana bunu söyleyeceğimi asla düşünmezdim. Ama eğer bu kadar yürekliysen buradan ayrılmana üzülürüm.
Bunun yayınlanmasını ancak sen engelleyebilirsin. Ama eğer ikimiz de onaylarsak, ne diyorsun?
Ne demek ne diyorsun? Elbette yayınlayacağız. Zaten biz yayınlamasak da mutlaka duyulacaktır.
Kesinlikle. Ayağa kalkan Anders Holm, Erika'nın masasının önünde bir süre tereddütle dikildi.
Hadi işe koyul, dedi Erika Berger.
Holm odasından çıktıktan 5 dakika sonra Millennium'dan Malin Erickson'u aradı Erika. Merhaba Malin, Henry Cortez yakınlarda mı?
Evet, masasında çalışıyor.
Odana çağırıp telefonun sesini hoparlöre bağlar mısın? Konuşmamız gerekiyor.
Henry Cortez 15 saniye içerisinde odaya geldi. Ne oluyor?
Henry, bugün ahlak dışı bir şey yaptım.
Öyle mi?
Senin Vita Vara hakkında hazırladığın dosyayı S&P'nin haber müdürü Anders Holm'e verdim.
Haberi yarın sabah S&P'de yayınlamasını emrettim. Senin imzanla. Tabii telif alacaksın. Miktarı sen belirle.
Erika, neler oluyor Tanrı aşkına?
Erika birkaç haftadır gazetede yaşadıklarını ve Peter Fredrickson'un onu nasıl yok etmeye çalıştığını özetledi.
Siktir, dedi Henry Cortez. Bunun senin haberin olduğunu biliyorum Henry, ama başka bir seçeneğim yok, onaylıyor musun?
Henry Cortez birkaç saniye düşündü.
Aradığın için teşekkürler Erika. Öyküyü benim adımla yayınlayabilirsin. Tabii Malin de onaylıyorsa.
Benim için sorun yok, dedi Malin.
Güzel, dedi Erika. Mikael'e de haber verir misiniz? Sanırım henüz gelemedi.
Mikael'le konuşurum, dedi Malin Erickson. Ama Erika, bu senin bugünden itibaren işsiz kaldığın anlamına mı geliyor?
Erika güldü. Yıl sonuna kadar tatile çıkacağım. İnan bana, S&P'de birkaç hafta çalışmak yetti.
Bence sen tatil planlarını ertele, dedi Malin.
Niçin erteleyecekmişim?
Öğleden sonra Millennium'a gelebilir misin?
Niçin? Yardıma ihtiyacım var. Eğer tekrar yayın yönetmeni olmak istersen hemen yarın başlayabilirsin.
Malin, bunun lafı bile edilemez. Millennium'un yayın yönetmeni sensin.
Tamam, o zaman sen de yayın yönetmeni yardımcısı olarak işe başlarsın, diye güldü Malin.
Ciddi misin?
Lanet olsun Erika, seni o kadar çok özledim ki neredeyse öleceğim. Ben Millennium'a seninle birlikte çalışma şansına sahip olmak için geldim. Sen de tuttun yanlış bir gazetede işe başladın.
Erika Berger bir dakika sustu. Millennium'a tekrar dönmeyi aklından bile geçirmemişti.
Beni tekrar kabul edecek misiniz, diye sordu yavaşça.
Ne sanıyorsun? İşe bir kutlamayla başlayabiliriz. Bunu ben örgütleyeceğim. Ayrıca tam zamanında geliyorsun. Ne yayınlayacağımızı biliyorsun.
Erika masadaki saate baktı. 10:05 vardı. Bir saat içinde dünyası alt üst olmuştu. Birden Millennium'un merdivenlerini tırmanmayı ne kadar çok özlediğini fark etti.
S&P'de birkaç saatlik işim var. Saat 4 civarında uğramama ne dersin?
Susan Linder, Dragan Armanski'nin gözlerinin içine bakarak önceki gece yaşananları anlattı. Anlatmadığı tek şey Fredrickson'un bilgisayarını Lisbeth Salander'in hacklediğini düşündüğüydü. Bundan iki nedenle kaçınmıştı. Birincisi, hiç inanılacak gibi değildi. İkincisi, Dragan Armanski'nin Mikael Blomqvist'le birlikte Salander olayına gösterdiği derin ilgiydi.
Armanski onu dikkatle dinledi. Susan Linder anlattıklarını bitirdikten sonra susup Armanski'nin ne diyeceğini bekledi.
Bir saat önce Gregor Bachman aradı, dedi Armanski.
Öyle mi?
Hafta sonu Erika Berger'le birlikte buraya gelip sözleşme imzalayacaklarmış. Milton'ın daha çok da senin katkıların için teşekkür etmek istiyorlar.
Müşteri memnuniyeti güzel bir şey.
Ayrıca evlerine bir güvenlik kasası istiyorlar. Bu hafta içinde evlerine kurduğumuz güvenlik paketini de bitireceğiz.
Güzel.
Ayrıca hafta sonu yaptıklarından dolayı senin için bir fatura kesmemi istediler.
Yani onlara sıkı bir fatura çıkaracağız.
Bu da güzel.
Armanski iç çekti.
Susan, Fredrickson'un polise gidip senin hakkında suç duyurusunda bulunabileceğini biliyorsun değil mi?
Susan başını salladı.
Bunu yaparsa kendi başını da belaya sokar, ama göze alabilir.
Polise gidecek kadar cesur olduğunu düşünmüyorum.
Umarım haklısındır, ama sana verdiğim bütün talimatların dışına çıktın.
Biliyorum.
Peki ne yapmamı bekliyorsun?
Buna sen karar vereceksin.
Sence ne yapmam gerekir?
Benim ne düşündüğümün önemi yok. İşten atabilirsin.
Daha neler? Senin çapında birini kaybetme lüksüm yok.
Teşekkürler.
Ama bunu bir daha tekrarlarsan tepemi attırırsın. Sabit diski ne yaptın?
Yok ettim. Bu sabah mengeneye sıkıştırıp parçalara ayırdım.
İyi. O zaman yaptıklarının üzerine bir çizgi çekiyoruz.
Erika Berger öğleden sonrasını S&P'nin yönetim kurulu üyelerini arayarak geçirdi. Başkan yardımcısını Vaxholm'daki villasında buldu. Hemen arabaya atlayıp gazeteye gelmesini istedi. Yemekten sonra onu bekleyen çok az sayıda yönetim kurulu üyesi vardı. Cortez dosyasının nasıl ortaya çıktığını ve daha şimdiden yol açtığı sonuçları bir saat boyunca anlattı. Sözlerini bitirdikten sonra beklediği tepki geldi. Başka bir çözüm yolu bulamazlar mıydı?
Erika haberi yarın S&P'de yayınlamayı düşündüğünü söyledi. Ayrıca gazeteden istifa ediyordu ve bu kararından dönmeyecekti.
Yönetim kurulunun iki kararı onaylamasını sağladı. Magnus Borgsjö hemen görevini bırakmaya davet edilecek, Anders Holm geçici yayın yönetmenliğine atanacaktı. Daha sonra özür dileyerek durumu aralarında tartışsınlar diye odadan çıktı. Saat 14'te personel bölümüne inip bir sözleşme hazırlattı. Arkasından da kültür bölümüne geçerek kültür şefi Sebastian Stratlund ve muhabir Eva Carlson'la konuştu.
"Anladığım kadarıyla Eva Carlson'un yetenekli bir muhabir olduğunu düşünüyorsun," dedi Stratlund'a.
"Doğru.
Bölüme en az iki personel daha alabilmek için başvuruda bulundunuz."
"Evet."
Eva, aldığın e-posta nedeniyle belki bu rahatsız edici söylentilere yol açacaktır. Ama seni işe alıyorum. Hala ilgileniyor musun?
Elbette.
O zaman S&P'deki son işim olarak bu sözleşmeyi imzalıyorum.
Son mu?
Uzun öykü, bugün işten ayrılıyorum. Bu bir saat aranızda kalabilir mi?
Ne?
Bir süre sonra hepinize bir mesaj göndereceğim.
Erika Berger sözleşmeyi imzalayıp Eva Carlson'un önüne koydu.
Gülümseyerek başarılar dedi.
Cuma günü Ekström'le toplantı yapan yaşlı meçhul adamın adı Georg Nyström komiser dedi Monica Figueroa ve Thorsten Edklint'in önüne takip faaliyetlerinde çekilen birkaç fotoğraf koydu.
Komiser diye mırıldandı Edklint.
Kimdiğini dün akşam Stefan tespit etti. Artilleri Gata'nı ziyaret etmiş arabayla.
Hakkında neler biliyoruz?
Adli polisten gelme. 1983'ten sonra Sapo'da çalışmaya başlamış. 1996 yılında bağımsız araştırmacı olmuş. Sapo'nun bitirdiği işleri kontrol ediyor ve teşkilat içi araştırma yapıyormuş.
Cumartesiden beri Artilleri Gatan'daki binanın kapısından 6 kişi girdi.
Jonas Sandberg ve Georg Nyström'ün dışında Frederick Clinton da binada. Bu sabah diyaliz makinesine bağlanması için ambulansla hastaneye götürdüler.
Diğer üç kişi kim?
Biri Otto Halberg, 1980'li yıllarda Sapo'da çalışmış ama Savunma Bakanlığı ile bağlantılı, denizci, askeri istihbarattan.
Vay be, buna niçin şaşırmadım dersin?
Monica Figueroa masaya bir fotoğraf daha koydu.
Onun kimliğini henüz tespit edemedik. Halberg'le birlikte öğle yemeği yediler. Bakalım bu akşam evine gittiğinde kimliğini tespit edebilecek miyiz?
Başka?
Ama sanırım en ilginci şu adam.
Masaya bir fotoğraf daha koydu.
Bunu tanıyorum dedi Edklint.
Wadensio.
Tabii ya. 15 yıl önce terör bölümünde çalıştı. Masabaşı generali. Teşkilatın tepelerine gelmeyi düşünüyordu. Daha sonra ne oldu bilmiyorum.
1991'de istifa etmiş. Tahmin et. Birkaç saat önce kimlerle yemek yiyordu?
Monica son fotoğrafı da çıkardı.
Özel kalem müdürü Albert Schenke ve finans müdürü Gustav Atterbaum. Bu adamları 24 saat izlemenizi istiyorum. Kimlerle buluşuyorlar öğrenin.
Bu imkansız. Yalnızca 4 adamım var. Bunların bir ya da ikisi belgelerle uğraşıyor.
Edklint alt dudağını ısırarak bir süre düşündükten sonra başını kaldırdı.
Daha fazla adama ihtiyacımız var dedi. Cinayet masası komiseri Bublanski'ye gizli bir görüşme yapıp bugün işten sonra benimle akşam yemeği yiyip yiyemeyeceğini sorar mısın? Saat 7'de.
Edklint telefon aizesine uzandı ve kafasına kayıtlı telefon numarasını tuşladı.
Merhaba Armanski, ben Edklint. Geçenlerde bana sunduğun harika akşam yemeğine karşılık verebilir miyim?
Hayır, ısrar ediyorum.
Saat 7 diyelim mi?
Lisbeth Salander o gece Kronenberg hapishanesinde yaklaşık 8 metrekarelik bir hücrede geçirdi. İçeride sözü edilecek bir mobilya yoktu. Hücreye kapatıldıktan 5 dakika sonra uyudu. Pazartesi sabahı erkenden uyanarak fizyoterapistin önerdiği egzersizleri yaptı. Kahvaltıdan sonra sessizce oturup önündeki boşluğa bakmaya başladı. Saat 9.30'da koridorun öteki tarafındaki sorgu odasına götürüldü. Ona eşlik eden kısa boylu, kel kafalı, yuvarlak yüzlü, kemik çerçeveli gözlükler takan yaşlı bir gardiyan, Lisbeth'e karşı ölçülü ve babacandı. Annika Giannini, Lisbeth'i sıcak bir selamla karşıladı. Lisbeth odadaki Hans Faste'yi görmezlikten geldi. Savcı Richard Ekström'le de ilk defa karşılaşıyordu. Odada bulundukları yarım saat boyunca Ekström'ün başının üzerinden duvardaki bir lekeye gözünü dikerek oturdu. Ne tek bir söz etti ne de hareket. Saat 10'da Ekström başarısız sorguya ara verdi. Lisbeth'in ağzından tek bir sözcük dahi almayı başaramadığı için sinirlenmişti. Bununla birlikte zayıf, oyuncak bebeğe benzeyen Lisbeth'e bakarken ilk defa şüpheye düşmüştü. Bu kız nasıl olur da Magge Lundin ile Sonny Niemine'li pataklayabilirdi? Elinde ikna edici kanıtlar olsa da mahkeme Ekström'ün iddialarına inanacak mıydı? Saat 12'de öğle yemeğini yiyen Lisbeth sonraki saatleri kafasından denklemler çözmeye harcadı. 2 yıl önce okuduğu sferik astronomiden bir bölüme odaklandı. 14.30'da tekrar sorgu odasına götürüldü. Bu defa ona eşlik eden gardiyan genç bir kadındı. Sorgu odası boştu. Bir sandalyeye oturarak çok karmaşık bir denkleme kafa yordu. 10 dakika sonra kapı açıldı. ''Merhaba Lisbeth'' dedi Teleborian yüzünde bir gülümsemeyle. Lisbeth Salander donup kaldı. Boşluğa kurduğu denklem dağıldı. Sanki fiziksel bir biçimleri varmış gibi yere düşen rakam ve işaretlerin seslerini duydu. Peter Teleborian bir dakika kadar Lisbeth Salander'i inceledikten sonra karşısına oturdu. Lisbeth gözlerini duvara dikmişti. Bir süre sonra bakışlarını Teleborian'ın gözlerine çevirdi.
''Bu duruma düşmene üzüldüm.'' dedi Peter Teleborian. ''Sana her şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım aramızda bir güven ilişkisi kurabiliriz.''
Lisbeth Teleborian'ı tepeden tırnağa inceledi. Dağınık saçlar, sakal, aralıklı ön dişler, ince dudaklar, kahverengi bir ceket, yakası açık bir gömlek. Lisbeth onun yumuşak hain sesini duydu.
''Umarım sana önceki karşılaşmamızdan daha fazla yardımcı olabilirim.''
Küçük bir not defteri ve kalem çıkarıp masaya koydu. Lisbeth gözlerini indirip kaleme baktı. Sivri, gümüş renkli bir kalemdi. Durum analizi. Kalemi alıp Teleborian'ın boğazına saplama isteğini bastırdı. Gözleri Teleborian'ın sol küçük parmağını aradı. 15 yıl önce ısırdığı yerde silik beyaz bir iz vardı. Dişlerini onun parmağına öylesine geçirmişti ki neredeyse koparacaktı. İki hasta bakıcı onu sıkıca tutarak Teleborian'ın parmağını Lisbeth'in dişlerinden zorlukla kurtarmışlardı.
O zamanlar 10'lu yaşlarının henüz başında küçük çaresiz bir kızdım. Şimdi büyüdüm, seni istediğim zaman öldürebilirim.
Bakışlarını Teleborian'ın arkasındaki duvardaki bir noktaya kilitledi. Yere düşen rakam ve işaretleri toplayıp yeni bir denklem kurdu. Doktor Peter Teleborian Lisbeth'i ifadesiz bir yüzle inceliyordu. İnsanlar hakkında içgüdüden yoksun olsaydı, uluslararası üne sahip saygın bir psikiyatr olamazdı. Duyguları ve ruh hallerini okuyabilme yeteneği vardı. Odadan soğuk bir gölgenin geçtiğini hissetti, bunu hastasının o soğukkanlı davranışının altında korku ve utançla kıvrandığına yordu. Lisbeth'in onun varlığına karşı gösterdiği tepkiyi pozitif bir işaret olarak yorumladı. Ayrıca Lisbeth'in davranışlarını değiştirmemesinden de memnun olmuştu. Bu davranışlarıyla mahkemede kendi sonunu getirecekti. Erika Berger'in SMP'deki son işi cam kafesine geçip çalışanlara bilgi notu göndermek oldu. Öfkeli bir ruh haliyle 2 sayfalık bir metin yazarak SMP'den niçin ayrıldığını ve bazı insanlar hakkında neler düşündüğünü açıklamıştı. Yazdıklarını okuduğunda öfkesine yenildiğini fark ederek metni sildi. Yeniden daha uygun bir tonda başka bir metin yazdı.
Peter Fredrickson'dan hiç bahsetmedi. Eğer ondan bahsederse herkesin dikkati ona yönelecek, gazeteyi terk etmesinin gerçek nedenleri, cinsel taciz dedikodularının arasında kaybolacaktı. İki neden yazdı. Birinci ve en önemlisi şeflerin ve hissedarların maaş ve ikramiyelerinin indirilmesi önerisine yöneticilerin direnmesiydi. Bunun yerine onu S&P'nin personel sayısını azaltmaya zorlamışlardı. Bu yalnızca onu işe alırken yaptıkları protokole karşı bir suç değil, aynı zamanda S&P'de uzun vadeli değişiklikler yapmasının önünde ciddi bir engeldi. İkinci neden Borksio dosyasıydı. Borksio'nun bu dosyayı hasır altı etmek için ona emir verdiğini, bunun kendi iş ahlakına sığmadığını açıkladı. Bu durumda görevi bırakmaktan başka çaresi yoktu. Son olarak S&P'nin personel değil, yönetim sorunu olduğunu yazdı. Yazdıklarını bir kez daha okuyup birkaç harf hatasını düzelttikten sonra gazete çalışanlarına postaladı. Bir kopyasını basın gazetesi, bir kopyasını da sendikanın yayın organı muhabire gönderdi. Sonra dizüstü bilgisayarını alıp Anders Holm'un yanına gitti. "Hoşça kal," dedi. "Güle güle Berger. Seninle çalışmak tam bir ıstıraptı." Birbirlerine gülümsediler. "Son bir isteğim daha var," dedi Berger. "Ne?" "Johannes Frisk benim adıma bir haberi kovalıyor. Ve bunun ne olduğundan şeytanın bile haberi yok." "Onu destekle. Daha şimdiden yeterince ilerledi. Frisk'le bağlantıyı koparmayacağım. Bırak işini bitirsin. Sana söz veriyorum. Sonuçtan memnun kalacaksın." Holm bir süre düşündükten sonra başını salladı. El sıkışmadılar. Erika elektronik anahtarını Holm'un masasına bıraktıktan sonra garaja inip arabasına bindi. Saat 4'ü biraz geçe Millennium'un ofisinin bulunduğu binanın yakınlarına park etti. 37. ayrımın sonu. Sayfa 597.